Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha karşınızdayız. Canlı yayında değiliz. Canlı yayın sözü vermiştik ama arkadaşlar ne yazık ki Mobil Dünya Kongresi hazırlıkları nedeniyle ofiste bir koşturmaca var. Kim hangi donanımı alacak, ne zaman gideceğiz, işte ne zaman döneceğiz vesaire, kim hangi şirketlerle görüşecek vesaire programlaması yaparken yetiştiremedik. Mobil Dünya Kongresi'nde olacağız bütün donanım haber ekibi olarak. Oradan size haberleri anında yetiştirmeye çalışacağız. Ama yine Cuma günü dönüyorum. Yani Cuma günü ofisteyim. İkisi biri yine yetiştireceğiz gelecek haftaya.
En azından ikisi biri offline de olsa yetiştireceğiz.
Evet. Canlı yayını bir sonraki hafta inşallah başlayacağız. Belki bir iki tane arda arda yaparız da.
Gönülleri
alırız diye düşünüyoruz. İlk teknoloji haberim ise beni bu hafta en çok etkileyen haberlerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Avrupalı bir şirket Colux ismini verdiği bir aydınlatma teknolojisi sayesinde nanoteknolojiler kullanarak güneş ışını simüle edebildiğini gösterdi. Bu aydınlatma sistemi sanki bir pencereden süzülen güneş ışıkları varmış gibi aydınlatma sağlıyorlar ve videodan da görebileceğiniz gibi gerçek anlamda bir pencereye bakıyormuşsun hissini de veriyor.
Evet, kesinlikle. İnsanın içinde de böyle biraz, nasıl diyeyim, güneşi gördüğün zaman biraz mutlu olursun.
Evet.
Hava aydınlık falan dersin ya. O gibi bir hava da uyandırıyor. Bir yandan da aklıma Cloud Atlas filmindeki sahne geldi. Gelecekte böyle kadın bir hapishane gibi bir yerde uyanıyor. Küçücük bir odada. Ama böyle güneş açılmış, çayır çimen o atmosferi vermeye çalışmışlar. Birden kapanınca her şey kendini hücrede buluyor kadına. Onu bir adım olarak da görüyorum ben açıkçası.
Ya gerçekten müthiş. Nanoteknoloji nerede kullanılmış diye sorabilir seni izleyenlerimiz. Nanoteknolojiyi nerede kullandılar? Şimdi güneş ışıkları dünyamıza ulaşana kadar bir uzay boşluğunu kat ediyorlar. Uzay boşluğundan sonra atmosferimize giriyorlar. Atmosferimizde bildiğiniz gibi karbondioksit, oksijen, hidrojen, bir sürü gaz var. Bu gazlar sonuç olarak ışığın kırılması neden oluyor. Bazı ışınların, bazı renklerin diğerlerine göre daha az geçmesine vesaire neden oluyorlar. Ve bu şekilde ışıklar kırılmış olarak, bir değişime uğramış olarak dünyamıza ulaşıyor. Zararlı ışınlar falan geçemiyorlar sonuçta bu atmosfer tabakasını. Şirket de nanoteknolojiyi kullanarak bu 10 kilometrelik atmosfer tabakasını 10 santimlik, daha da hatta ince bir tabakaya sığdırmayı başarmış. Ve burada tabii ki gaz veya bir sıvı yok ama benzeri bazı metallerle ışığın aynı şekilde atmosferi simüle ederek odamıza kadar ulaşmasını sağlamışlar özel LED teknolojileriyle. Hem de güneş ışığında bulunan bütün renk patenlerini destekliyormuş bu LED ışık. Bu sayede de sanki bir pencereden bakarmışçasına, bir gökyüzünden ışık süzülüp odamıza girermişçesine bir hava yaratabilmişler.
Şey, İstanbul'da ters dubleks diye satılan evlerin.
Evet, o alttaki mağaraya
konulabilir, güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Bir taraftan da mesela ısısını falan veriyor mu güneş? Yok tabii ki.
Herhangi yok tabii ki. Isı vesaire yok.
Hiçbir zaman için yani o noktada güneşi yeni tutamaz ama mesela İskandinav ülkelerde biliyorsun havanın hep kapalı olması, insanların psikolojisini bozuyor, işte intihar oranlarının yüksek olduğu falan söyleniyor. Bu bağlamda da kullanılabilir diye düşünüyorum.
Oradaki, tabii insanların içini açması bakımından. Evet. Mesela tuvalette artık daha için açık bir şekilde işini görebilirsin.
Günlük
öyle
güneşlik.
Bir şey, günlük güneşlik böyle hava. Gerçekten güzel bir teknoloji. Zaten şirket bunu arkadaşlar daha çok şunu söylüyor. Diyor ki biz gökdelenler yapıyorduk. Gökyüzüne çıkıyorduk. Çünkü güneş ışığının odamıza girmesi lazımdı. Şimdi yerin altına doğru daha fazla bina yapabileceğiz. Çünkü yerin altında da güneş ışığını simüle edebildiğimiz için ferah bir ortam olacak demiş. Tabii ferah ortam derken şimdi güneş ışığını sadece pencereden bu şekilde getirmek yetmiyor. Oksijeni de oraya doğru dürüst taşıman lazım. Havalandırma
şöyle
da mesela.
Güneşi gördüğün zaman pencere açmak var. Değil bir mi? De sadece simüle edilmiş, dinamik olmayan bir güneş ışığını.
Ama açıkçası evimde isterdim.
Yani çok karanlık odalarda teknoloji. Aslında karanlık odalarda güneşin görmediği odalarda kullanılabilir diye
düşünüyorum. Evet, müthiş yani. Mutfaklar bazı yerlerde güneş görmeyebiliyor. Özellikle zaten lavaboların bulunduğu, banyoların bulunduğu her yer evlerde güneş görmeyecek şekilde yapılıyor. Pencere oraya konmadığı için hani.
Umursamıyorum. Sadece hava alsın
yeter.
Pencereli
bir yer düşünebiliyor musun böyle açık açık?
Rahat rahat.
Senin görebildiğin, senin de görülebildiğin bir yer.
Karşılıklı
pek hoş
olarak.
Olmaz. Evet, pek hoş olmaz öyle. Bu teknoloji çıkışı beni çok etkiledi Talha. Bu yüzden bununla başlamak istedim.
Evet.
Bir diğer teknoloji de arkadaşlar bir akıllı saat teknolojisi. Diyeceksiniz ki akıllı saatlerden bıktık. Hepsi aynı. Ekranları kapalı, pilleri hızlı bitiyor vesaire ama Neptune Duo isimli prototip bu konuya çok farklı bir açıdan yaklaşıyor. Çünkü Neptune Duo da arkadaşlar akıllı saatinizin bir yardımcısı var. Ama bu yardımcı bir cep telefonu gibi görünmesine rağmen sadece büyük batarya taşıyan bir ekran. Bütün özellikler cep telefonun gibi akıllı saatinde. Yani bir cep telefonu ihtiyaç duymuyor. Tek başına çalışabiliyor. Ama bunun ekranı çok küçük. Ben internette neyle gezeceğim dersen de Talha. Ekrana dokunduruyorsun elindeki ekranı. Hop. Ekran oraya yansıtılıyor.
Küçük bir tablet diyelim.
O evet orada gidiyor. İnternete giriyorsun. Aramalarını yapıyorsun yine saat üstünden. Hı-hı. Ama oldu ki o ekranı kaybettin ya da evde unuttun. Zaten bütün özellik saatte olduğu için yanında taşımaya devam ediyorsun tüm özelliği.
Yani mesela illa yanımızda taşıma gereği ihtiyaç duyduğumuz bir unsur değil.
Değil.
Ama illa istenirse de
evet,
çantana da atıp götürebilirsin.
Götürebilirsin. Cep telefonundan daha hafif. Zaten içinde de bütün o akıllı özellikleri taşıması için gerekli olan materyallere ihtiyaç olmadığı için işte büyük bellek miktarı, işlemci vesaire tarzında diğer sensörler gibi büyük batarya da konumlandırılabilmiş. 3800 mAh bataryası varmış o ekranın. Saatine dokundurduktan sonra bütün özellikleri gün boyu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsun.
Peki telefonumuzla senkronize edebiliyor muyuz?
İşte telefona gerek yok çünkü saate sim kart takabiliyorsun. Yani saat aslında arama falan da yapabiliyor.
Her türlü özelliği yapabiliyor.
Her türlü özelliği yapabiliyor.
Peki arama özelliğimizi yanımıza taşıdığımız o ufak...
Tabii yapabiliyorsun.
O zaman cep telefonuna ihtiyaç ortadan
cep telefonu ihtiyacı yani. Tamamen ortadan kaldırmışlar. Çok farklı bir konsept. Şimdi ilk başta bağış yapanları 199 dolardan verilecekmiş ama 399 dolar fiyatıyla 2015'in sonunda markette olması bekleniyormuş bu cihazın. Merakla bekliyoruz. Görüntüsü çok hoş. Gerçekten Kanada bazlı bir teknoloji firması geliştiriyor.
İşletim sistemi olarak Android olur.
Valla şu an Android'e benziyor ama ne olduğu belli,
belli
değil.
Belli değil.
Evet. İşletim sistemi konusunda belki de kendilerine özel, özelleştirilmiş bir arayüz kullanırlar diyorum ama Android varken de çok fazla aksiyona gerek yok.
Gerek yok, evet. Ben buradan oyun dünyasında özellikle PC kullanıcılarını üzen bir haberle başlamak istiyorum arkadaşlar. GTA 5'in PC sürümü bir kez daha ertelendi. 2013 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3 platformuna çıkmış olan, 2014 kışında da PlayStation 4 ve Xbox One'la birlikte yeni nesil platformlarda boy gösteren GTA 5 PC için Mart ayında çıkacaktı. Ancak haftalar kala Rockstar yaptığı açıklamayla birlikte oyunun 14 Nisan tarihine ertelendiğini duyurdu. Bu ertelemeyle birlikte PC oyuncularının gönlünü almak için 200 bin dolarlık bir tabii ön sipariş ederseniz hediye vereceğini bildirdi ki bana soracak olursanız eğer optimize gerçekten de başarılı bir optimizasyonla gelecekse GTA 4 gibi bir fiyasko ile karşılaşmayacaksak bir nebze olsun hani şey olur, teselli olur diye düşünüyorum.
Şimdi
bu kadar uzun
bazı
süre
arkadaşlar demişlerken bu kadar uzun bekledik optimize diyorlar ama dizüstü bilgisayar sanki onboard ekran kartla çalıştıracağız. Neyin optimizasyonu demişler. Şimdi zaten Grand Theft Auto 5'i bekleyen kitle ekran kartıyla işlemcisiyle bekliyor hala hazırda.
Evet, bir de şöyle bir şey var. Zaten optimize etme sürecinde zaten yeni nesil konsollara çıktı.
Evet.
Verilen sürede yani arada bir zaman farkı var. Bu sürede herhalde optimizasyonu yapmışlardır diye düşünüyorum. Tabii bunun geliştirme
herhalde
sürecinin arka planını görmek lazım ama
acaba bazı sadece kullanıcılar şey demişler şimdi mesela çok büyük bir şey var orada dikkat edersen. Firmaya karşı bir tepki var kullanıcılar.
Haklı olarak yani.
Çok üzülmüş
çünkü
durumdalar.
Çünkü çok bekleyen insanlar
evet
daha.
Şimdi o beklenti şöyle aslında firma 2 sene önceden söz vermedi oyunu PC'ye çıkartacağız diye.
Yani
2 sene tamam 2013'te çıktı ama 2013'te PC'nin lafını etmediler.
Evet.
Yani bu erteleme aslında çok büyük bir erteleme değil genel
yani
olarak.
İkinci kez
zaman
olması bir
evet,
de
biraz
çıkışına ramak kala böyle bir ertelemenin yaşanması haliyle PC oyuncularının canını sıkmış durumda. Bir de
bir
şey
de konsolcu
çok
arkadaşları takılıyor ya biraz
ben,
da o baskı
ben
yapıyor.
Ben oradan girecektim. Şimdi ben de mesela Twitter'dan bir fotoğraf paylaştım. Bana Facebook'tan mesaj atmışlar kalbimizi kırdınız diye. Ama bu hani şimdi tabii insanı sinirlendirmeye çalışmak ayrı bir şey. Hani yok eziksiniz, şöylesiniz, böylesiniz falan. Bu çok bence gereksiz dünyanın en saçma olayı. Bir tarafın üzülmesi, öteki tarafın sinirlendirmeye çalışması falan gerçekten de çok garip ama bunun yanı sıra sadece optimize sorunları değil de belki de finansal anlamda daha önce hep söylediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Yani firmaların belli çeyreklik dönemlerde hani bir seneyi dörde ayırıp her çeyrekte farklı finansal şeyler, raporlar falan veriyor.
Ya belki
bu dönemi uydurmaya mı çalışıyorlar
şöyle
acaba?
Şöyle bir şey yapacaklar ya biliyorsun banka soygun görevleri gelecek konsola.
Haste görevi gelecek bu arada arkadaşlar. O ertelenmedi. Onu
evet,
da altını çizelim. 10 Mart tarihinde gelecek.
Gelecek arkadaşlar. Ben şöyle bir şey düşündüm. Tabii bizim düşüncelerimiz tamamen tahminlere dayalı.
Tabii
hiçbir
ki
duyum falan yok böyle. Atmasyon diye sayabilirsiniz yani. Bu benim atışım öyle diyeyim. Şimdi soygun görevleri geldiğinde ister istemez yeni nesil konsollarda bir satış grafiği yine tırmanacak. Belki de o yeni nesil konsollarda satılıp satabileceğimizi zaten yeni nesilcilerin bir kısmı da PC'ye alacaklar. Bir de onlara ikinci kez PC'yi satalım. Yani benim açımdan baktığında ben PC versiyonunu da aldığımda bana 3 kere adam aynı oyunu satmış olacak.
Satmış olacak değil mi?
Yani adam açısından baktın mı olay böyle
ama
işliyor.
Ama tek platformda alacak olan insan için de mesela Türkiye'de ben çok büyük bir çoğunun PC kullanıcısı olduğunu
evet
düşünüyorum oyuncu olarak. Ve bu oyuncu bazlı şey PC bazlı oyuncuların da uzun süredir beklediğini düşünürsek hevesle kimileri ön siparişimizi
bir
iptal ettik falan.
Bir de şunu da öngöremiyoruz. Belki oyunun kopya koruma teknolojisinde bazı yenilikler
sıkıntılar
yapacaklardır.
Olabilir.
Bazı sıkıntılar vardır. Onun için bile revize etmiş olabilirler arkadaşlar. Şimdi biz bu kadar çok şey söylüyoruz ama kopya oynanmasını istemiyorlar sonuçta adamlar.
Yani bunu sadece optimizasyona bağlamak
değil
çok dar
evet
bir açı olur diye düşünüyorum.
Belki
kesinlikle
de kopya koruma teknolojisinin hızlı bir şekilde kırılabildiğini gördüler. Hop başka bir şeye geçelim dediler o
evet
arada bu süreçte.
Olabilir. Pek çok sebep olabilir ama yine de bazı arkadaşlar veya çoğu arkadaş kırılmış olsa da Rockstar'a çıktığı zaman büyük keyifle oynayacaklarını
evet, büyük
düşünüyorum.
Büyük keyifle oynayacaksanız bu arada arkadaşlar ya takı tutar gibi, tamam tutun sevin sonuçta cihazlarınızda, ama bir başkasının da üzmenin bir anlamı yok. Başkasının üzülmesinden ne keyif alıyorsun? Ben bazı arkadaşlar gördüm, PC'ye çıkmamasından bildiğin keyif almış.
Ya o Türkiye'de
nasıl bir ruh halidir
hani
yani?
Daha önce de konuştuk ya, böyle bir saçma sapan yurt dışında var mı bilmiyorum. Açıkçası
vardır canım, orada
lazım.
Da var fanatizm. Orada evet, söylüyorlar orada zaten var. Bunlara. İşte hani haters gonna hate bile oradan geliyor.
Oradan
hani
geldi,
ne yaparsan hep nefret edecekler kısmında biliyorsun. Türkiye'de de aynı şeyi söyleyebiliyoruz yani.
Evet. Yani bu noktada Mesut'a kesinlikle katılıyorum. Yani çok fazla üzmeyin kendinizi arkadaşlar.
Öyle.
Veya yorumlara aldırış etmeyin. Çok güzel forumlarımızda bir şey var. Bloklama sistemi var. Baktığınız adamlar hani internet...
Sinirinizi bozuyor, sessize alın, bloklayın gitsin
internet
yani.
İnternet lisanında bir söz var. Hani trollü fidlemenin alemi yok.
Evet.
Bloklayın, keyfinize bakın, haberlerinizi okuyun ve sabırla bekleyin GTA 5'in gelişini diyelim. Bir diğer taraftan Valve kanadından bir açıklama geldi arkadaşlar. Steam platformuyla birlikte yani şeysiz, sahipsiz PC platformunun sahibi diyebiliriz aslında Valve.
Evet.
Steam'le birlikte. Şimdi Steam Box'larla birlikte de eve girmeye çalışıyor. Daha doğrusu oturma odalarımıza girmeye çalışıyorlar. Birazcık PC konsolvari bir şekle bürümeye çalışıyorlar. Bir farklı bir ekonomi getirmeyi amaçlıyorlar belki.
Şimdi
de.
Zaten kendi Steam Box'larını üretecekler falan filan dedikoduları
evet,
var.
Evet. Şimdi Steam Controller üzerinde epey bir çalıştılar vesaire, ama bunların halen böyle bir somut şeyle karşı karşıya değiliz. Hani satışa çıkmış bir ürün yok. Ortada ne var ne yok belli değil. Ama bunun yanı sıra Valve de GDC fuarında arkadaşlar Steam VR'ı da tanıtacağını duyurdu. Razer daha önce bir sanal gerçeklik gözlüğü evet. duyurmuştu. Oculus Rift'in bu kadar popüler olması, bu kadar konuşulması, oyun sektörü yanı sıra teknolojik veya diğer eğlence unsurlarında kullanılıyor olması haliyle diğer teknoloji üreten firmaların da iştahını kabartmış durumda. Bu noktada da Steam'de bu şeye adım attı.
Ama gönlünü ki Oculus çıkmadan önce herkes çıkmış olacak. Piyasada olacak zaten.
Evet, yani
seçenek
Oculus,
çok olacak yani.
Aslında sanal gerçeklik gözlüklerini çok fazla konuşuyoruz. Ama halen aynı Steambox gibi şöyle bir somut bir şey yok.
Yani satın alıp doğru dürüst kullanabileceğin,
son kullanıcıya
kullanıcı
satılan
dostu
bir
şey yok. Evet.
Halen fuarlarda işte demolar gösteriliyor. Biz ballandıra ballandıra evet. anlatıyoruz ama son kullanıcı için ortada halen bir şey yok.
Ne yazık yok.
Ve bunun yanı sıra şunu da gözlemliyorum ben. Steam kanadı oyun geliştirmekten ziyade farklı yollara ilerliyor diye düşünüyorum.
Ya artık ya aslında sanki, oyunculuğu geliştirecek, oyunculuk deneyimini arttıracak şeyler yöneliyorlar. Zaten oyun firmaları onlara kazandırıyor. Platform üstünden satışlarda
yani
komisyon alıyorlar.
Free to play olayına falan da yönelmiş olması yok. Ben hani Valve'in kendi oyunlarından bahsediyorum. Hı-hı. Kendileri mesela Half-Life 3 senelerde
i̇şte vakit
çok
bulamıyorlar hani bu işlerde uğraşmaktan.
Büyük ihtimalle de bu Half-Life'in geliştirme sürecini bir şekilde olumsuz etkiliyordur diye düşünüyorum. Hatta büyük heyecanla beklenen yeni Source motorunun da geliştirme sürecini olumsuz olarak etkiliyordur
diye
düşünüyorum.
Bir de işte Source motorunu etkileyen bazı şeyler var. Ne dediler? Linux platformunu destekleyeceklerini açıklamışlardı. Ki biliyorsun SteamOS Linux platformu üstüne kurulu.
Evet.
Genel olarak yeni bir motor geliştirirken de büyük ihtimalle o platformun gücünden sonuna kadar yararlanabilmek için yeniden başlamaları gerekiyor olabilir. Şimdi sanal gerçeklikten bahsediyorlar. Bu kaskı da motora bir şekilde adapte
evet.
edecekler.
Yani gelen her yeni teknolojiyle birlikte o oyun motorunun yapım süreci bir noktada durup ya bunu buna nasıl
tabii
uydurabiliriz?
Doğru.
Aynı şekilde Steambox'lara nasıl uydurabiliriz? Hani farklı
Steambox'lar
olacağı
zorlaştırdı daha. Half-Life çıktı, tamam Half-Life'dan oyunda Half-Life kadar derinlemesine konuya sahip oyunlarımız yoktu. O grafikler bize hoş geliyordu. 2 çıktı.
1-2.
2'nin devam oyunları çıktı. Ama şimdi piyasada çok dişli rakipleri var.
Ve şöyle
ve oyuncular da değişti.
Kesinlikle oyunculuk anlayışı da değişti kesinlikle.
Belki de aynı oyunu çıkartmak istemiyorlar.
Ve şey geliyor aklıma. Dishonored'ın City 17'ini tasarlayan bir şeyi vardı. Tasarımcısı. Valve'den ayrılıp daha sonra Bethesda'ya geçiyor. Adama diyorlar ki ya niye ayrıldınız? Half-Life 3 hakkında ne düşünüyorsunuz falan. Ya ben tamam diyor. City 17 biliyorsun Half-Life 2'nin başlangıcında bulunan şehir. Tasarladık yaptık güzel. O dönem için gerçekten de olay yapacak bir oyun ortaya koyduk diyor, ama şimdi öyle bir geçen süreç sonrasında bir beklenti doğdu ki o beklentiyi karşılayabilecek durumda değiliz diyor.
Evet.
Yani tasarımcının bunu söylemiş olması bile aslında Valve'in kendi içinde nasıl bir yol aldığını da gösteriyor diyebiliriz. Büyük heyecanla bekliyoruz işte Valve'in donanımsal anlamda yaptığı işte Steambox olsun, kontrolcüsü olsun, sanal gerçeklik gözlükleri olsun, ama oyun motoru da ve yeni oyunları da büyük heyecanla bekleniyor. Kaldı ki Dota 2 ve Team Fortress 2 ile birlikte free to play oyunlara da farklı bir bakış açısı getirerek güzel bir iş başardılar. Counter-Strike Global Offensive'da Source'a göre bence çok daha başarılı bir Counter-Strike oyunuydu. Diğerlerini de büyük heyecanla bekliyoruz tabii ki.
Evet, yani oyuncular açısından yaptıkları işleri de kenara atmamak lazım. Ben açıkçası sanal gerçeklik kaskının Half-Life'den önce çıkmasını isterim.
Değil mi?
En azından bunlar çıkarsın tavaya.
O da olabilir. Büyük
en
ihtimalle.
En azından çıkarsın da kullanalım
büyük
yani.
Büyük ihtimalle ne yapacaklar biliyor musun? Adamlar her şeyi yapacaklar paket halinde. Al Steambox. Sanal gerçeklik gözlük. Half-Life'da uyumlu bunlar lan. Al kardeşim.
Al kullan yani. Bunları kullanmak için bir demo olsun. Herhalde. Şimdi sanal gerçeklik kasklarından konuşuyoruz. Sanal gerçeklik kaskları ne yapıyorlar? Bir ekranları var. Kafanıza geçiriyorsunuz. Ve o ekrandan baktığınız dünyayı çevrenizmiş gibi görüyorsunuz. Oradaymışsınız gibi bir hava oluşturuyor. Bir de arttırılmış gerçeklik gözlükleri var. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar şu an bulunduğumuz dünyanın içine bazı objeler yerleştiriyorlar. Şeffaf gözlükler bunlar. Bunların da ekranları var ama amaçları bu masanın üstüne mesela bir şey yerleştirmek. Benim o masanın üstündekiyle bir iletişime geçmek.
Microsoft'un HoloLens'i gibi işte.
Evet. Şimdi ikisi arasında bir fark var. İkisi de farklı deneyimler sunuyorlar. Castar isimli bir şirket de 2013 yılında bağış toplamıştı ve bu bağışlar sonucunda uygun fiyatlı bir sanal gerçeklik gözlüğünü, artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya süreceğini açıklamıştı. Yakın bir zamanda ilk bağış yapanlara gözlükler ulaştırılmaya başlayacak. Firma bu gözlüklerle neler yapılabileceğini göstermek adına bir video hazırlamış. Genel olarak videoya baktığımızda artırılmış gerçeklik gözlüklerinin aslında bu sanal gerçeklik gözlüklerinin önünde yer alacağını, daha ileri taşıyacağını gösteriyor bazı
daha
şeyleri.
Daha farklı bir kullanım şeyi olduğu için.
Daha farklı bir kullanım yeri var. Yani bir de şöyle bir olay var. Hem sanal gerçeklik gözlüğü görevini görebiliyor yeri geldiğinde. Hem de arttırılmış gerçeklik sayesinde de bulunduğun çevreyi farklı bir şekilde farklı manipüle olacak. Ederek arkadaşlarına falan daha farklı bir eğlence yaşamanı sağlıyor.
Tabii tabii kesinlikle. Ve aynı mesela 2-3 kişi de falan varsa. Tabii o biraz lükse girer ama.
Evet.
Öyle bir şey olduğunu düşünürsek. O andaki dijital paylaşımı farklı açılardan görebilmek de güzel bir duygu olur diye düşünüyorum.
İnanılmaz olur. Şimdi bu arttırılmış gerçeklik gözlükleri zaten tam olarak oturduklarında HoloLens ve benzeri gözlükler tam olarak kullanmaya başladığımızda ve objeleri gerçekten sarsıntısız bir şekilde dünyamızı yerleştirdiklerinde ben bazı sektörlerin öleceğini düşünüyorum. Mesela RC arabalar tamam oynamak çok zevklidir, yapmak çok zevklidir ama iyi bir RC araba almaya kalktığında, radyo kontrollü araba almaya kalktığında çok yüksek paralar ödemen gerekir. Ama arttırılmış gerçeklik gözlüğüne sahipsem eğer en iyisine zaten sahip olurum. Hatta robota dönüşür, uçağa dönüşür. İsterse evimin içinde uçar, anlatabiliyor muyum? Zaten çevreyle etkileşime geçebiliyor. Sende de olduğunu düşün. Arabalarımızı yerin üstünde yarıştırabiliriz mesela.
Ya evet o güzel olur. Ama kimi insan için de bu dokunmak gerçek. Çok farklı ayrı bir durum diye düşünüyorum.
Ama, aynı hissiyatı vermeyecek ama ne demek ucuz yolu deneyim alabileceğiz.
Ne demek istediğini anladım kesinlikle. En azından ya bu nasıl bir duyguymuş.
Evet.
Mesela bir çocuğa böyle bir şey alsan. Lego da istese. Mesela Minecraft oynuyorlardı ya HoloLens'le evet. Birlikte. Muhteşem bir duygu olur. Hem de çocuğun kendini geliştirme sürecinde de faydalı olur diye düşünüyorum.
Yani mesela düşünsene uçakları uçuruyoruz seninle burada. Savaştırıyoruz. Bir de vurduğum zaman gerçekten senin uçağın çakılıyor koltuğun üstüne falan. Yani işte bu, en azından o hissiyatı alırsın.
O seviyeye gelebilirse tabii ki gelene kadar da bayağı bir yol kat etmesi
ama gerekiyor. Ama gösterilenler az çok bu seviyelere yaklaşılabildiğini gösteriyor. Şimdi bir de bu sanal gerçeklik gözlüklerinde farklı bir boyut var. Samsung'un Oculus'la beraber gittiği işbirliğinde biliyorsunuz onlar da bir sanal gerçeklik kaskı oluşturmuştu. Ama ne yapıyordunuz? Akıllı telefonunuzu ekran olarak kullanıyordunuz ve bir gözlüğün içine koyuyordun. Oradan baktığında tabii telefonun içindeki gelişmiş sensörler sayesinde yine etrafına bakıyorsun. Etrafını farklı bir yermiş gibi görebiliyorsun ki ben Samsung'un ürününü denedim. Başarılı bir şekilde çalışıyor. 2K ekranlardan 4K ekranlardan bahsediyoruz bugün cep telefonlarında. Aslında oldukça kaliteli de. Bir deneyim sunabilecek kapasiteye sahipler görüntüleme olarak.
Yani cep telefonumuzu bu cihazla birlikte kısa sürede bir sinema salonuna çevirebileceğiz.
Evet. Yani. Yeni katlanabilir sanal gerçeklik gözlüğü projesi ise bu deneyimi her yerde çok rahat bir şekilde yaşayabilmenizi, deneyim sonunda da cebine koyup sana sorun yaratmayacak bir şekilde taşıyabilmeni sağlıyor bu gözlüğü. Genel olarak fiyatı da çok iyi. Hedeflenen fiyat eğer tam olarak proje bağışlarla hedeflediğine ulaşırsa ve piyasaya çıkmaya hazır hale gelirse ürün $80 bu gözlüğü satın alabileceğiz. 5.7 inçlik telefonlarla çalışacakmış. Belli modellerle çalışacağız zaten buradan hemen kestirilebilir. Bu telefonları gözlüğe taktığınızda da 200 inçlik bir sanal gerçeklik ekranına bakıyormuşsunuz hissiyatı oluşturacakmış.
Uzun yolda sinema salonu keyifli.
Evet bir de gamepad'i var. Hop oyun oynuyorsun istediğin yerde. İstersen sanal gerçeklik oyunu oyna sağına soluna bakarak. Ya, biraz etraftakiler de seni komik görebilir. Düşünsün otobüste gidiyorsun şöyle
ya,
falan.
Lafı ağzından aldım ben sana şey diyecektim. Ya mesela yolda yürürken ben Bluetooth kulaklık kullananlara bile alışamadım da. Kaldı ki böyle gezecekler etrafta. Yani bana anormal gelir.
Geçen metroya gidiyoruz. Kulaklıktan müzik dinleyip dans eden gençler vardı. Amerikan var. Hani onların sokaklarında biz görürüz filmlerde falan. Böyle çok şey yapmayız. Çok komik. İşte bir genç kız bir de erkek arkadaşı dans ediyorlar ama bayağı güzel dans ediyorlar. Bir grup onları cep telefonuyla çekiyor. Amcalar var. Diyorlar ki bunlar bonzai almış herhalde. Kafaları iyi değil falan. Halbuki dans ediyor gençler. Yok. Ama tuhaf duruyor. Neden? Müziği duymuyorlar ya.
Şimdi orada
onlar sanki kafalarındaki müzikle dans ediyormuş gibi görüyorlar.
Küçük bir teyp koysalar bence çok daha
evet,
eğlenceli olabilir.
Belki para bile toplarlar millet, evet, ama kesinlikle. Kendi kendilerine duası edince tuhaf duruyor.
Belki de farklı bir amaç için yapıyorlardır o çekimi, bilemiyorum ama.
İlgi çekiyorlardı. Belki de sanat bölümünde falan öğrencidirler. Belki de bir sosyal deney yapıyorlar ama amcalar çok komikti diyor. Bunlar bonzai olmuş. Kafaları uçmuş diyor. Halbuki çok güzel dans ediyorlar. O kadar iyi dans edeceklerdi
metroda
zaten. Bonzai yararlı bir şey denebilirdi yani. Tövbe estağfurullah. Metroya giderken o girişte. Hemen şu koz yatağında bankamatiklerin önünde.
Ha, tamam, ben aşağıda normalde genellikle böyle farklı egzantrik şey enstrümanlarla.
Biz çok alışkın olduğumuz için yurt dışında bu tip şeyler. Yanlarından cool bir şekilde yürüyüp geçtik ama amcalar şaka bir yana çok komiklerdi.
Tepki gösterdiler. Evet, oyun dünyasından haberlere geçelim tekrar arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde biz de çokça konuştuk. Gerek donanım haber gerekse bölüm sonu canavarı kanadında haberi çokça yapıldı. Sony son dönemlerde yapmış olduğu atılımlarla birlikte, daha doğrusu geri adımlarla birlikte teknolojinin farklı cephelerinden çekilip daha çok oyun odaklı bir firma haline gelmeyi amaçladığını dile getirmiştik. Şimdi yeni bir açıklama daha geldi. Shuhei Yoshida'dan, Sony'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Sony'nin 1994 yılında PlayStation çıkmıştı ve 98 yılından bu yana PlayStation markası Sony için her zaman kar getirmiş.
Taha, bir ara PlayStation 3'ün çıktığı dönemde Sony karının %60'ını bütün şirket PlayStation grubundan yapıyordu.
Evet.
Yani sen düşün artık
Sony
değerini.
Walkman'i, Vio'yu falan besliyordu.
2'den 3'e geçiş döneminde konuşulan buydu yani.
Evet.
Şimdi 4 sürecini düşün.
Ve bunları risk alarak yaptılar Mesut. Mesela PlayStation 3 de 2 de zamanında çıktığında zararına satılıyordu. Hani konsol zararına satılıyordu.
Bir de bir sürü yalan söylediler, sonra kullanıcılar onları affetti filan yani.
Tabii canım ya, bakma sen.
Yalan söylemeyi göze alın. Gerçi Japonların var ya, ben bu huyunu sevmem. Japonlar şey değildir. Kullanıcı dostu değildir aslında. Yani çok özüne geldiğimizde onu sonra konuşuruz.
Tamam, peki. Şimdi şey diyecektim ben, unuttum. Ha neyse, oraya tekrar geriz dediğinde oraya tekrar dönelim madem öyle. Oradan oraya dedik. 98 yılından beri Sony'nin en önemli kar getiren kapılarından bir tanesiymiş. Bugün niçin Sony'nin işte Vaio'dan vazgeçtiğini, cep telefonu, yani son dönemde mobil cihazların bu kadar satış rakamlarının artması, gerçi düştüğü söyleniyor ama hala büyük bir pazar payına sahip teknoloji gündeminde. Ama buna rağmen Sony'nin bu cepheden çekilip sadece oyun odaklı olmaya çalışmasını
evet, çünkü orada
daha iyi anlayabiliyoruz.
Yakın zarar yazdılar.
Ve hani Sony sadece şeyle de düşünmemek lazım. Nasıl diyeyim? İşte sadece Vario, sadece Walkman geliştiren falan. Bunun bir de müzikleriyle Sony'nin biliyorsun müzik kanadı var. Yani yazılımsal kanadı da var. Film yapan da bir firma ayrı zamanda. Tüm bunları baz aldığımızda, yani Sony'nin sadece hem teknolojik hem eğlence unsurları da içeren bir firma olduğunu düşündüğümüzde, hem oyun endüstrisinin ne kadar büyük olduğunu hem de Sony gibi firma içerisinde PlayStation markasının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz aslında.
Öyle anlayabiliyoruz. Bir de Sony'nin biraz beceriksiz davranıp
yani yazılım kısmında hala bence felaket.
Ayak uyduramadığını gösteriyor sektöre. Şimdi bunu söylüyoruz. Birkaç ikisi biri de dile getirdik. Yani sektörde şöyle bir söz var. Bunu da bir sevdiğim abim söylemişti. Dedi ki ya, dedi Mesut, tamam dedi, Sony dedi ve benzeri firmalar kaliteli mal üretebiliyorlar. Ama dedi bunu pahalıya satıyorlar. Pahalı fiyata kaliteli bir şey üretmek artık çok kolay dedi yani. Asıl zor olan dedi ucuza kaliteli bir şey üretebilmek dedi. Japonlar bunu yapamadılar dedi. O yüzden dedi.
Güney Kore yaptı bunu.
Evet, onu o yüzden dedi çakılışa geçtiler. Mesela Sony'nin televizyon sektörüne bakın. Kaliteli ama uygun fiyatlı bir televizyonu yok. Alamıyorsun. Müzik kısmına gidiyorsun. Adam yine bir tane müzik çalar tanıtıyor. Diyor ki en kalitelisi bu. Fiyatı da zaten uçuk yani, tamam. O fiyata zaten herkes benzer bir şey yapabilir. Saçmalık yani, anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Evet. PlayStation 4'ün fiyatı bir alınabilir. O da zaten o zararına satıyor. Oradan kompanse ediyor fiyatları. Oyun fiyatları pahalı bu sefer.
Zaten en büyük gelir kapısı olduğu için orayı daha bir ayrı tutuyor.
Evet. Yani o tarafta başarısız oldukları için telefonda filan da.
Başarılı olduğu kanatta
evet,
devam
ucuza ediyorsun. Mesela güzel bir Sony telefon alamıyorsun. Hepsi ancak çok fazla para verirseniz üst düzey. O üst düzeylerin de Xperia 1, 2 ekran kalitesi olarak çok kötü telefonlardı. 3'te biraz toparladılar. İşte yani daha doğrusu kompakt modellerinde başladı toparlanma. 3'te zirveye ulaştı. Yeni yeni telefonları böyle kullanıcılar elle tarafından her şeyle böyle sevilebilir hale geldiler. Ekstra olarak da şunu da açıklayayım burada, biraz altına ayayım. Hani Japonlara kullanıcı dostu değillerdir dedim ya. Japon firmalarına genel olarak baktığında sektör bu haline gelesiye kadar, yani kullanıcıya her şeyi ver, seni sevsinler, ondan sonra üstüne ekstra bir şeyler satabil konumuna getirene kadar ne yaptılar? PlayStation satıyordu. Seyirlemek için kartı ekstra satın alıyordu.
Vita da öyleydi mesela.
Evet. Gidiyordun, bir tane cihaz satın alıyordun. Memory stick istiyordu sadece. Memory stick Sony'deydi ve memory stick'in fiyatı aynı kapasitedeki SD karta göre en az 3 kat daha pahalıydı. Adam MD çalar çıkartıyordu. Süper bir teknoloji, inanılmaz güzel sıkıştırma teknolojisi var. Onu açmıyordu hiç kimseye. Diski de kendi satıyordu, cihazı da kendi satıyordu. İnanılmaz yüksek paralardan ona mahkum olmaya bırakıyordu seni. Ama ne yaptı sektör? Tokat öyle bir vurdu ki Japonlara. Şimdi her şey sizin, her şey diyor. Her şey Amerikalılardan fazla veriyorlar, dikkat edersen artık. Bedava oyun veriyor Plus üyeliğine. Gidiyor oyunları takasla diyor. Ben korumayacağım hiçbir şekilde diyor. Raging Lead'ini kaldırdılar. Bölge Kilidi bunlardan gelen bir şeydi yine. Evet, her şeyi kaldırdılar yani.
Bir de mesela bu olayın farklı bir açısı daha var Mesut. Hani Sony gibi bir firmanın bugün oyunlara daha fazla değer verdiği ve PlayStation odaklı ilerlediği bir sektörde, oyun sektöründe Microsoft da buraları boş bırakmaz diye düşünüyorum.
Microsoft bunlar kadar beceriksiz değil. En azından yazılım sektörüne dev ve dev kalmaya devam ediyor. Tamam, onların da hataları oldu ama şimdi şöyle düşün. Sony televizyonda iyiydi, tokatı yedi. Müzikte iyiydi, tokatı yedi. Film kısmında hacklendiler, orada bir sıkıntılar oluyor zaten. Her piyastan çekiliyor, daralıyor. Ama Microsoft'a bakıyorsun. Windows 8 satmasa ne olacak? Sunucu tarafında zaten adamlar sanallaştırmayla deli gibi para kazanmaya devam ediyorlar. Gelirleri artıyor.
Kaldı ki Windows 10 gibi bir platformla geçiyor.
Tabii şimdi Windows 10'dan sonra zaten iyice uçacaklar. Yani Windows 10'dan falan bu pazar payını ele geçirememiş olması Microsoft için böyle devede kulak şeyler. Çok sıkıntı değil. Xbox da mesela. Yani öbür gün satsa Microsoft şey demez. Ya çok inanılmaz kere diyorduk. Sattık falan demez mesela.
Ben şey olarak düşündüm.
Yani Microsoft'un olayı farklı Xbox'ta.
Daha farklı olur mu diyorsun sence? Mesela
tabii daha
Sony'nin
farklı.
Oyun endüstrisinden elde ettiği karı gözeten Microsoft, ya burada da bayağı büyük bir pazar
zaten
var.
Zaten adamlar daha fazlasını kazanan bir yerdeler. Oyundan da kazanıyorlar. PC'de de varlar zaten.
Bir ara mesela Xbox markasını elden çıkarma gibi bir durum söz konusuydu. Evet. Sonradan o fikir değişti. CEO değişince haliyle. Hatta Phil Spencer'ın da başa gelmesiyle birlikte bence Xbox One markası o eski iticiliğinden ziyade biraz daha
sıcak olmaya
bir
başladı.
Platform
çünkü
haline geldi.
Çünkü Microsoft şey düşünüyor. Tamam, oradan bir gelir geliyor ama istedikleri kadar yüksek değil. Hani o kadar fazla yüksek gelire alışmışlar ki bir koyup işte bin kazanmaya. O Xbox'tan o kadar kazanamayınca adamlar satalım o zaman hazır karlıyken falan diye düşünebiliyorlar.
Devede kulak kaldığı için Microsoft kanadında çok büyük bir hamleler beklememek lazım.
Aynen, o tarafta öyle çok sıkıntı yaratmazlar. Yani kalkıp da Windows üretmeyelim bundan sonra, Windows yazılımı geliştirmeyelim deyip de
nasıl olsa
oyun sektörüne kalmazlar.
Yazılım ve donanım kanadından farklı iki firma olduğu zaman ortaya
tabii,
farklı
yani Sony'nin buradaki profili çok farklı. Sony gerçekten her yaptığı sektörde kaliteli ürünler üreten ama çok pahalı satan bir firma. Mesela bugün kompakt makine dediğin zaman Sony'nin RX 100 serisi, M1'i olsun, M2'si, M3'ü şu anda en alınmasını tavsiye ettiğim, aldıktan sonra kullanıcısını en memnun eden kameralar. Fiyatına bakıyorsun, Amerika'daki satış fiyatı 650, 750, 850 dolar serinin. Zaten o paraya zaten bir şeyler olsun diyorsun yani bir yerden sonra.
Evet, buradan da istersen şeye geçelim. Konsolların niye tercih edildiğine dair haberimiz var arkadaşlar. Şuradan bakalım. Burada ben eklememişim zannedersem. Bir araştırma firmasıydı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya eklemediğim için söyleyemiyorum araştırma firmasını ama bir Amerikan firması, analiz firması oyun konsollarının neye göre tercih edildiğine dair bir anket yapmış ve bu ankette her konsol için 5'er faktör ön plana çıkıyor. PlayStation 4'ten başlayacağım. PlayStation 4'te birinci sırada alınma sebebi daha yüksek çözünürlük. Kullanıcıların tercih etme sebebi. İkinci sırada Blu-ray oynatıcısı yer alıyor ki Xbox One'da da Blu-ray oynatıcısı var ama
var ama
çok
ön planda değil.
Ön planda olmadığı için görüyorsun yani Mesut.
Sony PlayStation 3'ün nimetlerinden faydalanıyor
evet,
işte
Blu-ray'de. Evet, kesinlikle. 3 numarada oyun kütüphanesi var. Bence bunun bir numarada olması lazımdı çünkü hem birinci parti oyunları bazıları her ne kadar istediğimiz kadar başarılı performans sergilemiş olmasa da bağımsız yapımlar, free to play yapımlarla birlikte falan PlayStation 4 gerçekten de bence benim hiç konsolum olmasa açıkçası giderim. Birinci sırada PlayStation 4'ü alırdım. Dördüncü sırada daha hızlı işlem gücü denilmiş ki bu büyük ihtimalle daha hızlı işlem gücünden kastı PlayStation 3'e oranla.
Herhalde.
Yani kendi platformları yani bu jenerasyon değil de niçin tercih ediliyor diye. Ya bu yeni nesil konsol bazında düşünerek alındı diye bu sekmeyi eklemişler herhalde. Ve beşinci sırada ailenin isteği. Bu şey gibi olmuş ya. Babam istedi evlendim gibi falan.
Ya burada çocukların baskısı var. Çünkü bizde PlayStation oyun konsolunu ifade eden bir kelime. Serpak gibi yani.
Kesinlikle kesinlikle.
PlayStation almak istiyorum. Bu PlayStation mı falan derler. Xbox geldiğinde zaten en büyük sıkıntısı şeydi insanların satanlarında. Onun ne olduğunu anlatabilmek. Sadece bilen alıyordu.
Tabii mesela ben Nintendo GameCube'u aldığım zamanlarda 4 yalan olmasın PlayStation 2 satılıyor 450-500 liradan. Ben 250 liradan Nintendo GameCube aldım. Amerika'dan Alkan getirtmişti. Ben onun aracılığıyla almıştım. Hani arada yarı yarıya fark var. Ve Nintendo GameCube donanımsal olarak falan daha sonra çıktığı için daha iyi konumdaydı. Aldım taktım ev işte üniversite döneminde oynuyorum. Arkadaşlar geldi. Oo dedi konsol almış şey. Ne bu ya falan filan dediler. Dedim oyun konsolu. Kaç para dediler? İşte 250 lira dedim. Ya manyak mısın ya? Atari'ye 250 lira verir mi? PlayStation gibi bir şey ama bu dedim. Ha o zaman.
Ha,
Yani
değil mi?
Atari var bir de PlayStation var abi
PlayStation var.
anlatabiliyor muyum yani? Türkiye'deki oyun kültürüyle alakalı uzun uzadıya konuşurum açıkçası. Bence bizim ülkemizde öyle bir aman aman bir oyun kültürü yok. Çünkü bunun hani Nintendo'nun hiç Türkiye'ye uğramamış olması, Sega'nın az bilinmiş
Ya
olması.
bir de bir
Sadece
şey
PC ve PlayStation üzerine kurulu bir
bir de
anlayışımız
hobi
var
ve
zaten.
kültür olabilmesi için bir şeyin profesyonel seviyede yapılıyor olması lazım. Kopya oyunların gırla olduğu, her oyunu herkesin oynadığı bir ortamda bir şeyin hobi olmasının imkanı yok. Yani bu iş farklı bir yere gidiyor. Diğer türlü neden? Oyun dergisinin bir anlamı oluyor, grubun bir anlamı oluyor,
Kesinlikle.
arkadaş grubunun bir anlamı oluyor. Bu konsollardan sonra özellikle PlayStation 3'ten sonra yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar oyunların değerini daha fazla bilmeye, tadını çıkartmaya falan
Kesinlikle.
başladılar. Ama bir kitle var ki çok fazla oyun oynuyor tamam ama oyunun değerini tam olarak bilmiyor. Hop hop iniyor zaten ona internette.
Kesinlikle. Aynı şekilde PlayStation 1 döneminde de vardı bu Mesut. 150-200 tane oyun vardı. Gerçi o zamanlar biraz daha böyle internetin olmaması, çok
Oyunun zor
fazla
bulunması her yerde
oyunun zor
olmaması evet.
bulunması da yine o korsan oyunu şey hale getiriyordu. Değerli hale getiriyordu
Evet.
ama ben Nintendo GameCube döneminde onun da kolay kopyalanamayan oyunları olması sebebiyle birlikte ben hep orijinal almaya başlamıştım. Onun öncesinde zaten memlekette orijinal oyun bulamıyorsun veya olanlar da
Ya zaten bir dönem var ki orijinal oyun diye sana kopya oyun versinler anlamıyorsun.
tabii
Çünkü
ki
crack falan da yok oyunlarda. Direkt
şey
takıyorsun
vardı.
çalışıyor.
Abi ben PlayStation 1 aldım. İçinde çip olduğunu falan da bilmiyorum. Direkt takıyorum oyun oynuyorum falan. Ben bana daha sonra anlatlar. Ya bu korsan oyun bak.
Zaten
Aha öyle
evet
miymiş
o
ya
kültüre
falan dedim.
ulaşamıyorsun o seviyede değil mi?
Yani yok bilmiyorsun çünkü hakikaten de. Zamanla
Valla
aşıyorsun.
ilk başta PlayStation geldi oynamaya başladık. Amcamın vardı o zaman. Benim aslında hiç PlayStation 1'im ve 2'yi de çok sonra aldım. Birim olmadı yani. Çok güzel bir alet
Ben
olmasına rağmen.
arkadaşla 95'te başlamıştık. Onun evine gidip gidip
Şimdi
oynuyordum.
oynuyoruz oyunları falan filan. Ya bir DVD var yeşil, bir DVD var siyah.
Nedir
Şimdi
bunlar?
bakıyorum böyle Allah Allah bu niye siyah falan. Dedi siyahlar orijinal. İşte dedi bak bu oyuna dedi 200 lira verdim falan. Dedim pardon 200 lira mı verdin? Şimdi çocuğum daha yani 200 lira benim için
Dünyaları
işte
satın
babamın
alırsın.
maaşı falan yani öyle dünyaları satın alırım. Benim için verse herhalde bir yıl bir daha harçlık falan istemem kimseden. Uçuk paralar geliyor böyle kafan almıyor gerçekten o sıra. Orijinal oyunu falan algılaman imkansız o
Tabii ki canım.
seviyedeyken.
Yani işte nereden nereye ama dediğim gibi senin bu PlayStation'ın Cellpack gibi algılanmasının sebebi de bu. Türkiye'de oyunculuğun
Evet.
yeşermesine sebep olan unsurlardan bir
Öyle
tanesi
gerçekten.
PlayStation markası. Buradan hemen Xbox One'a geçelim. Xbox One'ın tercih edilme sebeplerinden ilki ve ilginci markasıymış. Yani acaba Microsoft markasından dolayı
Tabii
mı yoksa Xbox
Amerika'da
markası mı?
yapıldığı için,
Amerika'da yapılmış
Amerika'da
bir
olduğu
örnek.
için Amerika'da bir sahiplenme var Xbox'a.
Evet. Birinci sırada marka. İkinci sırada yenilikçi içerikler demişler. Kinect, sesli komut sistemi
Evet doğru onlar
falandır diye
olabilir.
tahmin ediyorum
Evet.
ben burada. Üçüncü sırada daha hızlı işlem gücü. Yine Xbox
Evet.
360'a kıyasladır zannedersem. Dört numarada konsola özel oyunlar ve içerikler denilmiş. Beş numarada eğlence faktörü
Şimdi
var.
Amerika'da yapıldığı için mesela Gears of War falan onlar için çok değerli biliyorsun.
Evet.
Yani o
Halo markası
evet
var
Halo
biliyorsun.
markası var. Normaldir. Yani PlayStation içerikleri biraz daha Japonvari kalıyor. İster istemez Amerikan kültürüne göre. Xbox orada biraz öne geçmesi içerik kısmında doğal. Yani bizim ülkemizde yapılsa
Ama
daha farklı
zaten
sonuç
PlayStation
çıkabilir.
4 ile 3 sonlarına doğru da iyice artık Amerikan vari bir hale büründü PlayStation markası da. PlayStation'daki şeyler mesela Xbox 360 çıktığında bir sürü Japon RPG'si vardı ya ben şaşırmıştım. Ya Microsoft inanılmaz bir destek vermişti. Xbox 360'ın Japonya'da çıkışına
Japonya'da
çok değer
satabilmek için
vermişlerdi.
işte.
Hatta Final Fantasy'nin yapımcısı ayrılıp Mistwalker diye bir firma kurmuştu ve o firmadan Lost Odyssey, Blue Dragon gibi önemli JRPG oyunları Xbox 360 platformuna çıkmıştı. Ancak öyle bir geçiş süreci yaşandı ki oyunlarda Mesut. Herkes TPS,
Evet.
FPS, shooter oyunlarına yöneldi ve
Xbox kontrolcüsünden sonra özellikle işler değişti.
online olması, Xbox
Evet.
Live'ın
Evet
bu konuda
doğru.
çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Daha sonra JRPG türü yavaş yavaş. Tabii JRPG türünün de kendi içinde fazla yenilik getirememesi yeterli. Yani çünkü sıra tabanlı oyun anlayışı herkese hitap
Evet.
etmeyebiliyor.
Bir de artık
Her
eskisi kadar vaktimiz yok
tabii her
ya.
JRPG de sıra tabanlı değil arkadaşlar. Aksiyon tabanlı olanlar da var ama nihayetinde JRPG türü o karakterlerin herkese hitap etmemesi gibi unsurlar yavaş yavaş o JRPG türünün solmasına sebep oldu. Şimdi PlayStation 4 ile birlikte bence Amerikan vari oyunlar da daha fazla geliyor. Kaldı ki Red Dead Dawn ve Naughty Dog gibi firmalar da Amerikan firmaları ve Amerikan hep Amerika diyoruz ama oyun endüstrisinin esas döndüğü yerlerden bir tanesi. Buradan lafı uzatmadan hemen Nintendo Wii U'ya geçeyim.
Evet.
Nintendo Wii U'da bir numarada eğlence faktörü yer alıyor. Benim satın alma sebebim. İki numarada...
Çocuklar için daha iyi demiş, senin satın alma sebebin.
Evet, yine benim satın alma sebebim. Çoluk çocuk olursa ileride bir gün oynasın. Hanımla birlikte oynuyorum abi. Benim olayım o.
Evet.
Keyifli. Seni de bekliyorum bir ara. Buyur gel.
Hem İnşallah içelim, gidelim oynayalım.
Hem de 4 kontrolcü kişi oynayalım.
4 kişi olursa oynarız.
Senin hanıma da yavaş yavaş oynayalım.
Bakıyor bir kontrolcü vermemiz lazım.
Tamam şey Wii U tableti de koyduğum gibi 5 kişi oluyor.
Eliyle bir şeyler yapar.
Tam bir şeyler yapar. Yani. Tam bizlik olur yani, anlatabiliyor muyum? 3 numarada fiyat performans denilmiş ki zaten donanımsal olarak yeni nesil konsollara yarışamayacak bir seviyede olduğu için Nintendo Wii U bu noktada katılıyoruz diyebiliriz. Geriye uyumluluk demiş. Benim en çok arzu ettiğim PlayStation 4 ve Xbox One'dan buydu. Xbox 360'ta da bir geriye dönüş vardı. PlayStation 3'te de bazı oyunlarda vardı ama abi Wii U'ya takıyorsun Wii oyununu, çat çalışıyor.
Çok önemli bir şey.
Çok önemli. Tabii ki de bu X86 mimarisine geçmesiyle birlikte geriye uyumluluk neredeyse imkansız hale geldi. Yeni nesil konsollarla birlikte. 5 numarada da özel oyunlar ve içerikler varmış. Tercih
ben Wii U'da onu en başta beklerdim ama.
Evet, ben de birinci ya. Eğlence, iki numarada özel oyun,
evet,
içerikler beklerdim.
Özel oyun içerik olması lazımdı ama tabii yine sıralama benzer bir şekilde olacak. Facebook'la devam edelim isterseniz. Arkadaşlar, Facebook intihara meyilli Facebook kullanıcılarını kurtarmaya yönelik bir girişime imza atmış. Bir dernekle anlaşmışlar. Mesela diyelim ki Talha intihara yakın diye hissediyorum ben. Böyle değişik değişik poster atmaya başladı. İşte kaldı 3 hakkım. Kaldı 2 hakkım diye böyle yavaş yavaş sayıyor. Hayattan ilgili böyle saydırıyor.
Zaten Twitter motom da o benim.
Facebook'a şey yapıyorum. Şikayette bulunuyorum. Bu adam normal değil, gidiyor diye. Eğer 2-3 arkadaştan şikayet gelirse seni takibi alıyorlar ve kliniğe bildiriyorlar durumu. Klinikte eğer sen iletişime geçmek istersen klinik seni arıyor, tedavi etmeye çağırıyor. Bunalımdan kurtarmaya çalışıyor seni. Amerika'da başlayacaklarmış bu işe. Sonra da tüm dünya yaymayı planlıyorlarmış. Böylece arkadaşlar, arkadaşlarınızın ispiyonlamalarıyla beraber psikolojik dünya haritasını çıkartmış olacaklar. Ben sana söyleyeyim,
evet,
günün
kesinlikle.
Sonunda.
Kim hangi ülke daha şey, kırılgan,
evet.
Hangi ülke daha iyi konumda falan.
Zaten adamlar şöyle güzel bir şey de yapmışlardı. Sen ölürsen hesabın kime kalacak diye seçebiliyordun.
Vasiyetimdi.
Evet, şimdi ölme diye de uğraşıyorlar. Ellerinden
çok
geleni yapıyorlar.
Çok ilginç bir çalışma gerçekten de.
İsraillerle devam edelim. İki tane teknolojiyi anlatmak istiyorum adamların. Bir Amerikalı İsrail'le ortak araştırma grubu şunu bulmuş. Cep telefonunun tahla pil tüketim değerlerinin istatistiklerine bakarak GPS, baz istasyonu sinyali, Wi-Fi, Bluetooth gibi hiçbir sinyali kullanmadan senin o an nerede olduğunu, konum saptamanı yapabiliyorlarmış.
Sadece batarya
tüketim istatistiklerinden. Evet. Oyunda oynasan, şeyde oynasan bunları ayırt edip genel olarak batarya tüketim istatistiklerinden senin nerede olduğunu buluyorlarmış. %90 doğruluk oranına ulaşmışlar. Bunu da ilk başta nasıl yapıyorlarmış? Sen ilk başta tabii ki bu servisler açıkken gezdin, dolaştın. Sonra bu servislerin hepsini kapattın.
Metroya girmiştir.
Ha, bir şey oldun filan. Öyle yapma. Cep telefonundaki bilgiyi bir şekilde alması gerekiyor. Neredeydin diye bakmaları gerektiğine daha sonrasında bundan bakabiliyorlarmış. Demek ki cep telefonunda tüm servisleri kapattın, bir halt yedin. Ondan sonra geldin, açtın. Aldıklarına cep telefonunu, şimdi normalde cep telefonu baz istasyonu uzaklığına göre daha az güç çekiyor, daha fazla güç çekiyor, ona göre bazı işler yapıyor ya. Bu taraftaki verileri kullanarak senin tam olarak konumunu çıkartabiliyorlarmış. Ama daha öncesinde konum servislerin açıktı ya, orada gezdiğin yerleri istatistiksel olarak tutup onunla beraber bu işi yapıyorlarmış. Eğer o servisleri hiç kullanmadıysan, hiç konum servisini çalıştırmadıysan bu işlem işe yaramıyormuş.
O zaman her oyunda, her uygulamada konumumu kullansın şeyini kullanmamamız lazım.
Evet, ama bunu bir kere yaptıysan, bir yerlerde dolaştıysan konum servisleriyle
mutlaka.
Ondan sonrası da pil tüketimine göre senin haritanı çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorlarmış. Çalışmaya bak, çok hoşuma gitti gerçekten. Enteresan
ya, aslında
bir şey.
Bu sadece şey
olarak... İnanılmaz matematiksel bir olay
tabii
bu.
Tabii ki. Art niyetli bir fikir olarak da görmemek lazım. Mesela bir insan kayboldu.
Tabii ya, polislerin işine çok yarıyor bu. Cep telefonunu bir yerde buldular. Konum servisi falan kapalıydı. Adamlar bu pil tüketim istatistikleriyle bunu çok rahat bir şekilde yapabilecekler.
Kesinlikle.
Gibi. Çünkü telefonlar birçok şeyi lokluyor. Birçok şeyi bize göstermiyorlar arka planda. Hatta biliyorsunuz konum servisleriyle gittiğimiz her yeri kayıt ettikleri de daha sonrasında güvenlik araştırmacıları tarafından ortaya çıkartılmış. Yoksa bunu da bize söylemiyorlardı.
Apple'ın
da, ondan sonra Android'de de bu olayın oldu. Ortaya çıktı zaten. Bir diğer İsrail araştırma grubu da bir dakika içerisinde tamamı şarj olabilen bataryalar geliştirebileceklerini duyurmuşlar arkadaşlar. Bu bataryalar düşük güçlere sahiplermiş. Ve amaçları da işte saat ya da küçük telefonlar gibi cihazların küçük bataryalara sahip olmadan hemen bir dakikada full şarj olabilecekleri için büyük bataryaya sahip olmana gerek olmadığını söylüyormuş şirket. Bunun özelliği şu, dünyada birçok böyle araştırma var. Bu ticarileştirmeye çok yakınmış. 20 tane telefon firmasıyla görüşüyorlarmış. 2 tanesiyle bu ürünü hayata geçireceklermiş.
Mükemmel haber. En azından batarya ömrü uzatılmasa bile daha hızlı şarj edilebilen evet. bir batarya ile birlikte o zaman kaybını
mesela şu anki ortalama bir elektrikli arabayı 15 dakika şarj ettikten sonra 5 dakika şarj ettikten sonra 225 km yol kat edebilir hale getiriyorlarmış. 5 dakika, 5 dakika şarjla. Evet. Uçuk bir süre. Çok
ki
güzel
bu
yani.
Otomobil.
Evet.
Mobil cihazlarda falan.
Ne olur ama bu teknolojinin şöyle bir dezavantajı varmış mobil cihazlar için. Adaptör $50 bir yatırım gerektiriyormuş. Özel bir adaptörü varmış.
Yani o da artık gözden çıkarılır diye düşünüyorum ya bu teknoloji karşısında. Hani bir dakikada telefonunu şarj edebiliyorsan $50 çok büyük bir ücret değil bence.
Bence de aslında öyle düşünülebilir. Son bir haber daha vereyim. Hani el yazısı olayı biliyorsunuz imzamız önemlidir ya. İmza atarsınız bir ara sizin elinizden çıkıp çıkmadığına bakarlar. İşte o el imzanın gerçeği yansıtıyor mu? Aynısını atabilmiş misin? Vesaire tarzında güvenlik önlemleri
hiç tutturama.
Vardır. Tutturamazsa zaten tutturman çok önemli. Senin elinden çıkması önemli o imzanın bakıldığı zaman.
Hatlarıyla vesaire.
Evet ama gitgide daha güvensiz bir şey olduğu imzanın insanların başına her türlü belayı açabileceğini gösteriyor. Çünkü senin imzanın aynısını atamasa bile adam senin ismini yazması, senin birkaç TC kimlik numaranı falan bilmesi, senetler oluşturması, senin başının mahkemede belaya girmesine yetiyor da artıyor bile. Şimdi göstereceğimiz robot da aslında el yazısına ne kadar güvenilmeyeceğini gösteriyor. Çünkü akıllı cep telefonlarıyla kontrol edilebilen bir robot el yazısını taklit ediyor. El yazısıyla notlar yazabiliyor.
Çok da güzel kullanıyor.
Evet, yani. Bunu da yaparken 3 boyutlu yazıcıların şeyinden yararlanmışlar, mekaniğinden yararlanmışlar. Çok net bir şekilde şu anda 5 farklı fontta yazı yazabiliyormuş. Dilerseniz sizin el yazınızla da yazabiliyormuş. Bunun için $200 daha fazla para istiyorlarmış sizden.
Evet, bazı arkadaşlar şey demiş, bilgisayarda zaten el yazısı fontları var ama bu el yazısı fontu değil.
Bunu yani bir kalemle yazıyor.
Bir kalemle bu. Yani mürekkep, hani ıslak imza dedikleri evet. muhabbet var ya, o ıslak imzayı atabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu noktada çok önemli oluyor.
Çok önemli ve bu da aslında ıslak imzanın, el yazısının belki de önümüzdeki dönemde mahkemelerde delil olarak kullanılmamasının asıl nedenlerinden biri olacak. Çünkü robotlar eğer böyle şeyler yazıyorsa kimdir gizli servislerde neler vardır. Neler? Bu bizim gördüğümüz yani. Kesinlikle. Açıkçası pek de güvenilir bir şey değil. Kriminal şubeler bir şekilde çözüyorlar senin elinden çıkıp çıkmadığını ama onu da taklit eden robot olacaktır.
Tabii bu teknolojinin reklamında arkadaşlar bu tarz şeylerden ziyade düğün evet. şeyleri davetlerini nasıl yapabileceğinizi gösteren bir şey var. Tanıtım var. Benim babam geldi aklıma ya. Adamcağız benim bütün şeyleri tek tek yapmıştı. El yazım güzel. Makineye benimki gerek yok.
Ben iğrençti yaparım dedi. Ben bilgisayardan bastım.
İşte babam bilgisayardan basma olmasın dedi. 350-400 kişinin tek tek.
Helal olsun.
Vallahi bak ha.
Önemli bir şey. Bir gidip, bu işi yapanlar var biliyorsun. Evet, parayla yapanlar evet. var.
Bu da bir nevi aslında zanaat. Bir zanaatı daha öldürdü işte.
Evet zaten bunlar da şey istiyorlarmış mesela. Bir A4 boyutunda yazı yazabilmek için $2 istiyorlarmış senden. Eğer gidip bu cihazı satın almaz da yaparsan bir şeyler. Değişik bir ticaretleştirecekler yani olayı.
Evet arkadaşlar Microsoft'un bayağı bir kulağını çınlattık. Sony'nin işte oyun endüstrisindeki yeri PlayStation'dan elde ettiği karı konuşurken. Şimdi Microsoft kanadından gelen bir diğer haber de E3 2015'te şova hazırlandığı yönünde. Biliyorsunuz Xbox One'ın duyurulma dönemi, lansmanının yapıldığı dönem bir hayli sancılı geçti Microsoft kanadı için. Hatta Xbox 360'tan çok fazla memnun olan ve çok seven Xbox 360 markasını seven insanlar için bile itici bir sunum oldu. İşte Kinect olacak, kapatamayacaksınız, online sistem evet. var, ikinci el satışı olmayacak, internetiniz yoksa şey yapmayın, satın almaya gidin, Xbox 360 alın gibisinden. Farklı farklı itici yorumlarla birlikte epey bir kullanıcı kayboldu ve bunun karşısında Sony'nin adeta şov yapar gibi PlayStation 4'ü birazcık da Xbox One'a iğneleyerek duyurması PlayStation 4 kanadı için çok yani adeta ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Evet. Şimdi Phil Spencer'ın Microsoft'ta Xbox One markasının başına geçmesiyle birlikte bu kanatta ciddi anlamda olumlu işler yapıldığını görüyoruz. Rare'in artık eski markalarını tekrar oyun gündemine taşıyacak olması. Conker olsun bu. Ya da şu anda bir ayıyla kuş vardı. Unuttum adını ya. Bunlar çok eski oyunlar olduğu için çok fazla bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. Perfect Dark olsun. Battletoads'un zaten kısa süre önce Microsoft lisansını almıştı. Rare kanadında artık sadece Kinect tabanlı oyunlar görmeyeceğiz. Eski yapabildiği o Nintendo ile birlikte geçirdiği o 20 yıllık partnerlik döneminden sonra ortaya çıkan o başarılı oyunları artık Microsoft kanadında da umarız eski kalitede görebileceğiz. Bunun yanı sıra Gears of War olsun, işte Tomb Raider olsun bu tarz yapımlar da daha sağlam sunumlarla birlikte E3 2015'te evet, karşımıza çıkacak.
Gears of War'ın yeni hali nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü 360'da iyi işler başarmışlar.
Evet, şimdi Cliff Bleszinski'nin ayrılması ki baş tasarımcısı Epic Games'ten ayrıldı. Epic Games Microsoft'a sattı Gears of War'u. Orada Red Ferguson faktörü var Mesut. O da Epic Games'te ve Gears of War'un geliştirme sürecinde yer almış bir isim. Bir dönem BioShock Infinite'in geliştirilme sürecine katkıda bulundu. Tekrar Microsoft kanadına geçti. Hatırlarsın Xbox One'ın lansmanında böyle bir adam vardı. Şeyden aşağıya iniyordu.
Evet.
Hatırladın mı?
Evet,
hava
evet.
Şişekler falan patlıyordu. Yapımcı Black Task Studios olarak duyurulmuştu ama oyunun adı duyurulmamıştı. Black Task tarafından geliştiriliyor şu anda Gears of War ve o oyun rafa kaldırılmış durumda. Ben gerçekten de güzel şeyler bekliyorum Gears of War. Ya Judgment sen... birazcık Horde modu gibiydi. Gerçekten yani böyle elle tutulur bir oyun değildi ama Gears of War 2 ve 3 çok güzel oyunlardı.
Evet, Gears of War'un konusunu bence bir baştan ele alsalar
evet,
daha iyi olurdu.
Evet, bir reboot olabilir
evet,
diye düşünüyorum.
Reboot yapsalar
ya
daha iyi.
Biliyorsun adamlar abi hikaye sunumu konusunda çok kötüydüler bence.
Evet,
ya.
Zaten hikayesi değil, ben koşması için ilk başta almıştım. Biliyorsun koşup koşup yaslanma olayı müthiş.
Aktüel yani. Kameradan evet. Takip ediyorum
müthiş işte gerçekten.
Seni değil mi? Bir de o silahın altında hızlar olması yakın
evet.
Dövüş unsurunda
bir de silahlar da güzeldi. Ateş hissi falan çok
keyifliydi. Gerçekten güzeldi. Yani hikayede aslında şey olarak güzeldi. Fikir olarak işte yer altından farklı bir ırkın çıka gelmesi falan filan gibisinden.
Bir de şarjör değiştirmeyi mesela zamanlamayı yaparsan hızı değiştirme falan filan o aksiyona bir hız katıyordu.
Takılıyordu falan evet. Böyle. Evet çok güzel unsurları vardı açıkçası. Bir tarafta da bakıyorsun Quantum Break gibi bir Remedy'nin geliştirdiği kuantum fiziği üzerine kuruldu. Zamanda oynama yapabildiğin bir oyun yapılıyor. Bu noktada Xbox One'da beklenmedik sürprizlerle karşılaşacağımız söyleniyor. Bizim anlattıklarımız, beklediklerimiz, beklenmedik evet. Neler olacak büyük
hep
heyecanla
göreceğiz.
Bekliyoruz. Son bir haberim var Microsoft kanadından. Fable Legends da free to play olarak hem PC hem Xbox One kullanıcılarına sunulacakmış çıkışında. Oyun içinde kazandığımız paralarla işte silahtır, karakterdir açabilecekmişiz. Karakter sistemi de League of Legends'a benzeyecekmiş. Her hafta farklı karakterler açılacakmış vesaire. Killer Instinct'te de hatırlarsan bu sistemi kullanmışlardı. Her hafta farklı bir dövüşçüyle oyunu oynayabiliyordun.
Ya ben free to play oyun tarzına çok alışık biri değilim. Oynamaktan da çok fazla keyif almıyorum oyunları. Bir War Thunder'ı çok fazla oynamıştım.
Evet. Onlar da ama tam free to play şeyini yakalamış oyunlardı. Umarız Fable Legends da o sisteme ayak uydurabilir.
Evet.
Bir Team Fortress gibi olabilir, bir Dota gibi olabilir, bir League of Legends gibi olabilir umarız.
Teknoloji tarafına geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz uçan akıllı cihazlardan çok fazla bahsediyoruz. Quadcopter'ler de burada. İnsan araç diye isimlendiriyorlar ama biz eskiden onlara 4 pervaneli oldukları için quadcopter'lerdi. Önemli bir yer teşkil ediyorlar. Gökyüzünden böyle fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız, görüntülemek istiyorsanız bazı şeyleri şu anda bu dronelardan bir tanesine sahip olmanız gerekiyor. Fakat bu dronelarla kendinizi çekmek istediğiniz ya da profesyonel bir şekilde bu drone'un bir sahneyi takip ettiği çekimler yapmak istediğinizde zorlanıyorsunuz. Çünkü gerçekten profesyonellerin ve profesyonel dronların işi aslında. Perspective Labs isimli bir firma Shift ismini verdiği bir cihazla beraber piyasa satılmakta olan 3DR Iris'in, X8'in ve DJI'nin Phantom serisinin üstüne eklenecek bir eklenti sayesinde dronların çok daha zeki, çok daha akıllı bir hale gelip obje takip edebilmesini sağlamış. $600'lık bir kit bu. Gösterdikleri videolara bakıldığında da gerçekten işe yarıyor. Sonbaharda piyasaya süreceklermiş. Açıkçası ben heyecanla bekliyorum. Bu sayede tablet üstünden işaretlediğiniz bir objeyi çok karmaşık algoritmaları işleterek drone, öğrenebildiği algoritmaları işleterek takip etmeye başlayabiliyor. Aracı ağaçların arkasına girdikten sonra bile çıkışını bekleyip takip alabiliyor. Bisikletliği götürebiliyor. Ormanlık bir alanda yüksekliğini koruyarak senin peşinden gelebiliyor mesela. Çok güzel şeyler
kişisel,
sergilemişler.
Videonu çekerken çok önemli bir aksesuar olabilir burada.
Evet, bir kişisel video çekerken önemli bir aksesuar. Bir de bizim gibi yarı amatör sayılabilecek çekimler yapan kişiler için farklı olanaklar sunacak. Belki de o sinema filmlerinde gördüğümüz bazı hareketleri yapabilmemizi sağlayacak.
Veya bir fuara gittiğin zaman yanında bir kamera taşıyan ihtiyaç duymayacaksın. Bu drone seni takip edecek.
Yani birini biçmezse tabii. Çünkü tabii. Dronların şey fonksiyonları yok. Yani aslında burada takip ederken bile o bir şey. Etrafın yine açık olması lazım. Çünkü nereye gittiğini bilmiyor aslında cihaz. Yani ormana mı gidiyorum? Etrafında nasıl bir obje var? Onun altından mı geçerim?
Orada
üstünden mi geçerim?
Dikkat etmemiz lazım.
Tabii orada bir yapay zeka işletemiyor. Bu sadece takip mekanizmasını işletiyor. Yüksekliğini falan siz ayarlayacaksınız artık. Öyle bir durum söz konusu bu tarafta.
Akıllı cihaz üzerinden de takip edebiliyor olmak. Nereye gittiğini, ne yaptığını ve o anda neri tam olarak hedefleyip izlediğini falan. Kesinlikle çok güzel bir
eklenti. Çok güzel. Olmuş. Ya zaten aslında takip sahneleri yani bir kendi video hazırlayacak olsan çok fazla uzun takip sahneleri yapmıyorsun. Bir 30 saniyelik, 20 saniyelik görüntü kullanıyorsun aslında. Onu da şöyle düzgün şekilde sana çekerse eğer müthiş olur ki. DJI Phantom'un altında biliyorsunuz gimbal denilen bu kameranın titremesini engelleyen kollar var. Bunları da kontrol edebiliyormuş cihaz aynı zamanda. Hani kameranın sarsıntısını engelliyor, kamerayı döndürebiliyor objeye doğru filan. Çok güzel şeyler ortaya çıkartabiliyor. İnşallah vaat ettiklerinin hepsini sağlarlar da bizler de sizlere güzel videolar sunabiliriz bu cihazlarla. Bir diğer haberimiz ise beyin dalgalarıyla, düşünce gücüyle, düşünce gücü demeyelim aslında.
Beyin dalgaları.
Beyin dalgalarıyla arkadaşlar. dronların kontrolünü sağlayan bir teknoloji geliştirilmiş durumda. Portekiz merkezli bir şirket bu. Genel olarak 2 aylık bir eğitim sonunda bir drone'u, insansız aracı, beyin dalgaları kullanarak uçurabiliyormuşsunuz. Bunu nasıl yapıyorlar? Biliyorsunuz bir şeye çok konsantre olduğunuzda bu elektriklenmeleri, elektrik dalgalarını okuyan cihazlar zaten geliştirilmiş durumda. Bunları okuyabiliyor bilim adamları. İşte bu elektrik sinyallerini anlamlı verilere dönüştürerek kontrolleri sağlıyorlar. Bu sayede hareket özgürlüğü olmayan insanların dronları uçurarak bazı işlerini yapabilmeleri, bazı yerlere gidebilmeleri amaçlanıyor ki sanal gerçeklik kasklarıyla birleştirildiğinde en azından kendini gökyüzünde uçarken falan görebilir.
Ve şey de var, ilerleyen dönemlerde sadece drone olarak da düşünmemek lazım. Hani birazcık bilim kurgu yaparsak ileride bir robot olduğunu düşün.
Evet.
O insanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Hani etrafta görüyoruz ya bazen, ya annesi babası olmasa buna kim bakar acaba dediğimiz insanlara. Tabii ki bu çok ilerleyen gelecekte olabilecek, evet, belki bir şey ama kesinlikle bir umut faktörü. Nihayetinde bilgisayarlar da ilk yapıldıklarında koca bir odayı kaplıyorlardı. Bu teknolojilerde şu anda çok ufak adımlar olsa da ileride ben her zaman için bu tarz haberlerde engelli insanları
öyle gerçekten bulunduruyorum. Evet.
Çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Aklında olanı o robota yaptırabilecek mesela.
Büyük ihtimalle. Zaten projenin en ileri versiyonunda da pilotların karadan uçakları uçurabilmesi düşünülmüş. Evet, ama bunun için zihin gücüne ihtiyaç yok zaten. Yok, zihin gücüne ihtiyaç yok zaten.
Bu şey gibi ama hatırlıyor musun? Türkiye'de şey vardır ya, toplanır herkes. İş şeyinde böyle kazı çalışması vardı. Şöyle bakar.
Bir bak.
Orada
şimdi
işte
bakarken çalıştırıyorum diye.
Adam da inecek oradan, evet, bakacak. Ne oluyor ya burada falan filan gibisinden.
Ama zaten uçağı uçurabilmek için pilotun zihin gücüne ihtiyaç yok. Yani öyle bir şey kullanmasına gerek yok. Joystick'le de istese karadan, evet, uçurur. Bu pek istenen bir şey değil zaten yolcular
acaba
tarafından.
Acaba joystick'teki hassasiyetle beyin dalgalarıyla oluşan hassasiyet arasında nasıl bir fark var?
Şimdi dronları uçuruyorlar. Dronlar bunu kompanse edebiliyor biliyorsun. Aslında onlar akıllı cihazlar. Yani rüzgar geldiğinde senin o rüzgara karşı hangi açıyla...
Düşünemedi bu falan
diye. Onu kompanse edebiliyor. Hatta böyle olur da birdenbire böyle bir atak yaşarsan, beyin atağı falan, bir şey sinirlenirsen falan, onu algılıyormuş cihaz. Ona göre drone'u otomatik uçuruyormuş falan. Hani bu birazcık şey... Gösteri amaçlı gibi geldi. Amaçlı. Çok yakın bir gelecekte kullanabileceğimiz teknoloji gibi görünmüyor.
Evet, oyun dünyasından benim son iki ana haberim var. İlki Hotline Miami 2 Wrong Numbers'tan geliyor arkadaşlar. Çıkış tarihi duyuruldu. Önümüzdeki ay Mart ayında. Bakalım hangi günmüş. Evet, 10 Mart tarihinde Steam'deki yerini alacak. Aynı zamanda PlayStation 4 ve Vita'ya da çıkacak arkadaşlar. İlk oyunumdan çok büyük keyif almıştım. Beni çok fazla heyecanlandırmıştı ve tatmin etmişti. 10 üzerinden 10 bana soracak
olursam.
Evet,
oyun çok keyifli ama bana fiyatı pahalı geldi.
Müziklerinden. Aslında. Tabii şimdi ilk oyunun da gazıyla birlikte, evet, birazcık arttırmış olabilirler fiyatını. Ben bir noktada fiyatını pahalı bulmuyorum. Mesut, bu oyunda ilk oyunda olmayan bölüm tasarımlama özelliği var. Ve bu oyunun ömrünü çok fazla
uzatacaktır.
PC, evet, oyuncuları, PlayStation 4 oyuncuları çok çılgın bölümler yapabilirler. Tabii ki o bölüm tasarımlama kullanıcı tarafından rahat kontrol edilebilir olabilecekse tabii ki. Müzikleri çok başarılıydı. Hikaye sunumu çok güzeldi. Tabii ki piksel piksel olması pek çok oyuncunun böyle bir bu nasıl bir oyun
ama alıştıktan sonra inanılmaz oluyor. Evet.
Mesut da ilk başta beğenmedi.
Yok,
arkadaşlar.
Beğenmemiştim. Oynamaya ama başlayınca vuruş hissi var ya oyunda. Müthiş. İnanılmaz.
Yani oradaki şiddet unsurunu da ben çok şey olarak görmüyorum. Nasıl diyeyim? Hani piksel piksel olduğu için.
Yok ya, piksel de olsa ağır bir şiddet
ağır
var.
Ağır değil mi? Öyle. Adamın suratına kaynar su atıyorsun falan yani. Ya yanıyor suratı vesaire falan. Tabi burada güle güle söylüyoruz bunu ama ben yine de Hotline Miami 2'nin mesela bir postalı oranla çok daha absorbe edilebilecek diyeyim ben buna. Biraz İngilizce bir terim oldu ama şiddet olduğunu düşünüyorum. Bu tarzdan hoşlanıyorsanız arkadaşlar, daha önce oynamadıysanız bile böyle bir kenarda köşede tutun. Çıkış tarihi aklınızda bulunsun. Çıktığında şöyle bir bakın. Bence sizi tatmin edecektir. Güzel bir oyun kendisi. Bir diğer haberim Google tarafından. Hep Mesut veriyor Google tarafından haberleri. Evet. Bu sefer de ben vereyim dedim. Google'ın yapay zekası arkadaşlar oyun oynamaya başlamış. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsun Twitch'te şey yapıyorlar. Balıklara falan oyun oynatıyorlar.
Evet.
Böyle sensör koyuyorlar. Balık ne tarafı yüzerse oradaki karakter o tarafa gidiyor gibisinden. Buradaki yapay zekamız tabii ki çok çok daha fazla zeki. Oyun oynadıkça arkadaşlar edindiği tecrübelerle birlikte kendini geliştiriyor. Ve bir dahaki sefere nasıl bir hamle yapması gerektiğini hesaplayarak her adımda daha iyi oyun oynuyor. Yani ilerleyen dönemlerde arkadaşlar bu yapay zekayı oyunlara aktarıldığını düşün.
Çılgın olur.
Muhteşem olur yani.
Google'ın bunu sattığını düşün. Sen sat, ben senin için XP kasayım falan diye.
Olabilir. Neden olmasın? Warcraft'taki karakterini
ben geliştireyim.
Koy buraya. Saatlerini harcamasın. Raid'e katılsın. Aynen. İşte Destiny'de saatlerce sağa sola ateş etsin.
Anlaşılmasın nereden geldi.
Gerçekten de Yani güzel, ilginç bir haber. Bu tabii yapay zeka oyun oynuyor ama burada tecrübe edinmesi esas detay. Yani tecrübe ediniyor olması bunun kendi kendine bazı şeyleri yerine koyabileceği anlamına geliyor aslında.
Evet, gerçekten yapay zeka işi çok karışık. Benim anladığım bir konu değil. Hani nasıl öğreniyor, ne yapıyor, hangi oyunları oynuyor şu anda çok açıklık getirilmiş değil.
Bu
zaten.
Haber altına çok güzel bir yorum gelmiş. Millet hemen işte Terminator şu bu falan demiş de. Ya demiş kardeşim, insanın insana ettiği zulmün haddi hesabı yok demiş. Her şey bitti, makinaları mı düşünüyorsunuz? Biz zaten hani bir Terminatör'den daha fazla birbirimize zarar veriyoruz.
Evet, öyle gerçekten.
Gelse de o robotun oradaki niyeti zaten insanlığın sonunu kurutmak. Ya kötülük etmiyor aslında.
Hepinizden zaten kurtulalım. Bir de onlar şöyle başlıyor ya, siz çok kötüsünüz.
He, zalim.
İyilik için hepinizi yok etmemiz lazım.
Aynen öyle. Şeyde bile, Order'da bile öyleydi. Yani kurt adamların falan filan geliş sebebi. Her neyse, laf lafı açıyorsa evet, buradan paslıyorum.
Kısa kısa devam edelim arkadaşlar teknoloji dünyasına. Intel 7 nanometre üretim sürecinde silikon materyallerini kullanmayacağını açıklamış artık. Yeni materyaller keşfetmemiz lazım demiş. Çünkü 10 nanometre sonrasında silikon ne yazık ki yeterli verimliliği sağlamıyormuş. 2020 yılında 7 nanometreye geçeceklerini ve silikon dışında şu anda alternatif indiyum, galyum, arsenit karışımı metaller kullanabilecekleri söyleniyor. 2020 yılında daha çok var diyebilirsiniz ama bu firmalar tabii gelecek vizyonlarını şimdiden çizmek zorundalar ki üretim hatlarını, fabrikalarını, kaynakları ona göre hazırlayabilsinler. 10 nanometre üretim sürecinde ise 2017 yılında bütün fabrikaların hazır olacağı konuşuluyor. Samsung da bu konuda 2017 yılında hazır olacağını açıklamıştı. Silikon teknolojisinin sonu 2017 yılından sonra çıkacak yeni işlemcilerde silikon teknolojisini görmeyeceğiz. Hani silikon bazlı işlemci diyemeyeceğiz. Silikon vadisinde ismi belki değişir bundan sonra.
Ne olur acaba?
Ne olabilir? Indium gallium arsenit vadisi olarak değişebilir.
Arsenit vadisi.
Siri artık Türkçe konuşuyor. Aslında artık Türkçe konuşuyor demeyelim. 8.3 betasında Türkçe dili de eklendi. Betayı yükleyebilen geliştirici hesabı olan arkadaşlarımız şimdiden testlerine başlamışlardır. Biz test ettik, gayet de güzel anlıyor. Apple'ı tebrik etmek lazım. Türkiye'ye geleli 2 sene oldu şube açalı firma ve şu anda yerel olarak sunmadıkları servis kalmadı. iTunes'a Türkçe şarkılar indirebiliyorsun. iTunes'un video kısmında Türkçe filmlere erişebiliyorsun. Türkçe altyazılı, Türkçe dublajlı filmler kiralanabiliyor, satın alınabiliyor. Siri de Türkçe konuşmaya başladı. Helal olsun.
Böyle yerelleştin mi, daha doğrusu geldin mi tam geleceksin.
Evet, Google Apple yıllardır gibi. Var. Sony de keza yıllardır var.
Son yıllarda.
Microsoft da yıllardır var. Xbox'ı görüyorsun, sesli Cortana falan hak getir yani. Yerelleştirme konusunda Apple'ın çok hızlı yol aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda firma Avrupa'ya 1.7 milyar euroluk yatırım yapıp yeni bir data center kuracakmış. Aslında keşke altyapımız izin verse de bu data center'ı bize kursalar. Çünkü bu data center hem bir yatırım anlamı taşıyor 1.7 milyar euroluk, hem iş gücü, hem bu işin nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz, hem de Apple gibi markayı ülkenizde misafir etmiş oluyorsunuz. Evet, ülkenizin tanıtım açısından oldukça önemli. Ama bizim ülkemizde de işler gelişmiyor değil. Mesela kendi çip fabrikamızı kurmak için çalışmalara başlamış durumdayız. TÜBİTAK'ın aslında başında bulunacağı bir projeyle beraber Bilişim Vadisi, Gebze'de Bilişim Vadisi'nde bir çip fabrikası kuracakmışız. Aslında bu çip fabrikasında biz şu andan hemenden Intel işlemciler falan üretmeyi amaçlamıyoruz. Ya da bu işten kar etmeyi de amaçlamıyoruz. Devletin buradaki amacı bir şekilde bunu yapalım. Nasıl yapılacağını öğrenelim. Bu öğrenme, bu bilgi seviyesini arttıralım ki.
Ya sanal bebek çipi bile olsa bir çip yapalım,
evet,
diyorlar.
Evet, bir şeyler yapalım diyorlar. En azından kendi çiplerimizi üretebilecek, gelecekte o seviyeye gelebilecek ilk adımımızı atalım. Çünkü bir adım İnşallah. Atmak lazım, bu işe başlamak lazım. Güzel bir proje. Bu arada Bilim Sanayi Bakan Yardımcısı bu konuyu açıklarken aynı zamanda bir konudan da bahsetti. Dedi ki biz 550 proje için, her birine 100 milyar vermek için 550 projelik bir kampanya başlattık işte. 550 proje gelsin. Bu bilim sanayi anlamında, bilim teknoloji sanayisi anlamında. Biz de onları 100 bin liralık geri dönüşsüz hibe parayla destekleyelim. 270 tane sadece proje alabilmişler. Yani bu hibelerden de çok fazla yararlanabilen yokmuş. Herhalde bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir ya da bu proje üretecek şirketlerin ağzından da yakınıyorlar aslında. Girişimci ruha sahip bir ülke değiliz. Biz memur zihniyetli bir ülkeyiz. Ben Maalesef. De öyle büyütüldüm. Sonrasında babam memurdu zaten. Genelde baban memursa sen de memur olma hayaliyle yetişiyorsun.
Çok güzel söyledin. Kesinlikle abi. %100. Yani genellikle bizim ailelerimizdeki mantık maaşı olsun da.
Öyle.
Maaşın hani maaş ne kadar? Maaştan haber ver. Hani küçümsemek için söylemiyorum bunu. Bizim annemiz babamız da öyle. Benim babam da subaydı.
Evet, ticarete çok fazla kafamız çalışmıyor yani.
Yani risk almak.
Çalışanlarımızı da görüyorsun. Yürüyorlar.
Yürüyorlar. Umarım daha fazla bu konuda birazcık cesaret çok önemli.
Evet, girişimci ruhuna sahip olmamız lazım. Ve tabii devletin de bazı şeyleri koruma altına alması lazım. Şimdi ülkemizde şöyle bir sıkıntımız var. Mesela diyelim girişimci ruha sahipsiniz. Girdiniz, iyi niyetliydiniz ama baktınız. Bankalara falan borçlandı. İşte evine ipotek etmiştin, evin gitti, haciz geldi falan filan, hapis yatıyorsun. Borcun sabit kalıyor. Bankaya gidip kredi çekmek istediğinde bir daha sen hayırdır diyor.
Mimlenmiş oluyorsun.
Niye geldin diyor, ama Amerika'da böyle bir şey yok. Yani Amerika'da girişimci ruhunu desteklemek için sen batmış olsan da onun da bir limiti var. Yani seni yok edecek kadar üstüne gelmiyorlar diye biliyorum ben.
Adam bir atılım yapayım diyor. Adamı yerin dibine sokuyorlar, bir daha da atılım yapamıyor. Böyle. Tabii sağlıklı ya, hale geliyor.
Kötü niyetli olmadığın sürece, kimseyi kesinlikle dolandırmadığın sürece bence girişimciyi yok etmemeli. Bunu korumalısın. Girişimci ruha sahip olmak belli bir yere kadar. Tabii ki ben uçuk fikirlerden, saçma sapan projelerden bahsetmiyorum ama doğru dürüst bir şekilde yola çıkıp battıysan bence orada bir daha bir yürüyecek gücü bir yerlerden bulabilmen
tabii
lazım.
Tabii yani devlet kontrolünde olursa bu adamın daha önce yapmış olduğu veya şahıs, kurum her neyse bunların yapmış olduğu projeler sürecini göz önünde bulundurarak ne iyi niyetli miydi, kötü niyetli miydi? Bunlar zaten basit bir şekilde ortaya
evet,
konulabilir.
İnşallah bu konularda da daha atılımcı, daha refah düzenlemeler yapılır. Girişimci ruhu teşvik ederiz arkadaşlar. Girişimcilere ihtiyacımız var. Çünkü girişimler sayesinde aslında bakmayın siz ülkelerde büyük işler oluyor. Memurlardan çok büyük projeler genelde çıkmıyor ne yazık ki. Bedava Wi-Fi toplu taşımalardaki şeyi arttırıyormuş. Yolculuk etmek isteğini. Toplu taşıma kullanma isteğini arttırıyormuş. Ülkemizde toplu taşıma isteği biraz daha artarsa zaten nereye nasıl gideceğiz çok merak ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir durum söz konusu. Yetmiyor yani.
Kardeş payında bir şey vardı abi. Otobüsü yarıda durduruyorlar, millet iniyor. Kapıları açıyorlar. Çok solumayın içeride, o sıcak kalma diye geri biniyorlar gidiyorlar falan.
Ama öyle bir şey ihtiyaç var arada zaten.
Hakikaten ya.
Mesela Amerika'da yapılan ölçüme göre %2.7 oranında artıyormuş olay. Yani daha fazla insan tercih ediyormuş toplu taşımada Wi-Fi var diye. %8.6 da geri dönüşler artıyormuş. Toplu taşımayı kullandıktan sonra insanlar Wi-Fi varsa eğer bir daha aynı cihazı kullanmak istiyormuş otobüsü. Enteresan bir durum.
Evet.
Evet, inşallah ülkemizde de bu
ya duraklarda falan
yol sorunları falan aşılacak.
Ben karşılaşıyorum. Kadıköy'de vardı yanlış hatırlamıyorsam belediyenin. Bayağı internet hizmeti
otobüslerde
var.
Otobüslerde falan da var. Minibüsler var. Mesela minibüs yolundaki minibüslerde
minibüste
Wi-Fi var. Evet.
Wi-Fi.
Var.
Abi çok isterim o minibüslerinde. Vallahi
yani destekli ben kullanmadım tabii. 3G varken şimdi minibüsün Wi-Fi'ye niye bağlanayım?
Yok dedim. İlginç. Ne bileyim hani minibüs, Wi-Fi böyle.
Değil mi? Değişik. Minibüsçü.
Bana farklı geliyor.
Değişik geliyor. Son olarak da arkadaşlar bir teknoloji haberimiz. Yeni bir teknoloji kabloları sıkıştırarak bazı komutlar verebilmenizi sağlıyor. Bu nedir? Şimdi normalde mesela nedir? Mikrofonlu kulaklığa sahipsiniz. Müziği durdurmak istiyorsunuz. İlla orada bir düğme var, onu bulman lazım. Bu yeni teknolojide kabloyu herhangi bir yerden sıkıştırman yetiyor. Sanki suyu keser gibi.
Aa,
evet.
Çok,
ya da
çok
iki
güzel
kere sıkıştırıyorsun, şarkıyı değiştiriyor falan, böyle değişik bir olay yapmışlar.
Kablo sıkıştırarak aslında bir nevi ona şey gönderiyorsun.
Evet, mesela lambanın diyelim ki ışık seviyesini alacaksın, kablonun sıkışıklığını ona göre baskısını ayarlıyorsun. Ona göre bir sensör yapmışlar. Enteresan geldi bana. Kullanım alanında hızlı bir şekilde bulacaktır
güzel
diye düşünüyorum.
Yani böyle bir kulaklık çıksa tabii ki fiyatını da gözeterek kesinlikle edinmek isterim.
Ama işte bunda tabii sadece kulaklığın bu teknolojiye sahip olması yetmiyor. Telefonun da bunu algılayabiliyor olması gerekiyormuş.
O zaman bir nevi uygulamayla falan desteklemesi mi lazım? Ya
hem uygulama hem de donanımla desteklemesi yani gerekiyor. Evet, bir sensöre işte sahip olması lazım.
Evet, ben de buradan kısa haberlerime geçeceğim oyun dünyasından arkadaşlar. İlk haberim Medium Molekül'le birlikte ortak projelere imza atmış olan T-Ray gibi bir oyunu mesela PlayStation 4'e aktarmış olan bir firmanın duyurduğu bir korku oyunu. Hunger isimli bir korku oyunu. Ya son dönemde gördüğüm, beni bu kadar heyecanlandıran ender oyunlardan bir tanesi.
Aç kalma korkusu.
Basit bir oyun. Yok. Küçük bir kızın bir yaratığın karnından çıkmaya çalışma mücadelesi gibi bir
enteresan
şey.
Enteresan bir şey.
Gerçekten de. Sürrealizmi fazlaca kullanmış bir oyun olması beni çok cezbetti. Atmosferi. Bazı arkadaşlar demiş ki ya MLC'yi oynayan arkadaşı korkutmaz. Ya korku her zaman için böyle önüne hikat garibesi gibi bir şeyin aniden çıkması ve sizin irkilmenizden ibaret olmamalı arkadaşlar. Şu anda izlemiş olduğunuz oyunun hem atmosferi hem müzikleri hem de renk tonu ve kullanılmış olan tema çok ama çok başarılı olmuş. Sizler de bölüm sonu canavarında künyesini takibi alarak arkadaşlar bu oyunla ilgili son güncellemeleri yakalayabilirsiniz. Bir diğer haberim Forza Horizon 2'den geliyor. Forza Horizon 2'ye Hızlı ve Öfkeli isimli bir genişleme paketi gelecek. 27 Mart'ta çıkacak olan bu genişleme paketi 10 Nisan'a kadar da ücretsiz olacak ve Hızlı ve Öfkeli 7 filminin öncesini konu alacakmış. Ve Hızlı ve Öfkeli'de göreceğimiz, 7 filminde göreceğimiz bütün arabaları burada
süper
göreceğiz. Tamamen ücretsiz olacak bu
süper
genişleme paketi.
Müthiş bir haber.
Zaten Forza Horizon'ın geniş bir ömrü vardı oynanabilirlik olarak. Bu ek paketle birlikte.
Bir de şimdi sahip olanlara yarayacak paket. 10 Nisan'a tabii kadar ücretsiz çünkü.
Ve bu da bir nevi satışları da etkileyecektir diye düşünüyorum. Buradan bir diğer haberime geçeyim. Son haberim bu da benim. Ünlü film şirketi Lionsgate, Telltale Games ile birlikte ortak bir proje imza atıyorlar.
Mesut. Enteresan.
Ortaya çıkacak olan oyun, dizi ve oyun bağlantısını sağlayacak. Aslında bir nevi etkileşimini sağlayacak diyelim. Lionsgate işte Twilight serisi olsun, Açlık Oyunları olsun ve Testere gibi filmler olsun. Bu yapımlarından tanıyoruz. Telltale Games'i zaten işte Wolf Among Us, The Walking Dead, daha önce Sam & Max gibi uyarlamalarından hatırlıyoruz. Bu iki firma bir araya gelerek daha önce de söylediğim gibi aslında Defiance'da da olduğu gibi. Defiance diye bir oyun vardı, belki duydun mu duymadın mı bilmiyorum ama.
Duymadım.
Sci-Fi isimli bir televizyon kanalında bilim kurgu dizisi bu. Aynı zamanda oyunu da çıkmıştı. Hatta oyunu daha sonra free to play oldu ama sonu pek şey bitmedi yani.
Güzel
bir görkemli bitmedi ama bir kanatta Lionsgate, bir tarafta Telltale Games olunca ortaya çıkacak olan oyunu veya projeleri büyük heyecanla bekliyoruz. Şimdiden dizi oyun etkileşimi enteresan olabilir. Mesela dizinin sonunda anket çıkar ya da oyunda yapmış olduğun seçimler diziye yansıtılabilir. Biliyorsun Telltale Games'in oyunlarının sonunda genel kitlenin seçimleri yer alır. Mesela der ki bu oyuncuların %70'i bu adamı kurtarmayı
ama
istedi,
işte
130'u bıraktı.
Dizi kaç kişiye nasıl hitap edecek?
İşte bu çok önemli. Sunum evet. Çok önemli burada.
Ben mesela kesinlikle oyunu oynamam. O tip oyunları sevmiyorum. Hani işte Telltale tıkla Games seçenekler çıksın, hı-hı, seç falan filan tarzı oyunları sevmiyorum.
Grafik,
diziyi o zaman izlemeyeceğim mesela. Eğer çok etkileşim olursa. Anlamazsam
evet,
bazı yerleri oyun yani oynamadan.
Kesinlikle.
Evet, burada büyük ihtimalle onlar şey işte Walking Dead'in falan başarısını görünce gel bizim dizileri de oyun yapalım falan diye bir iş birliğine gitmiş olabilirler.
Olabilirler.
Evet. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarız sizler için bilgi dolu olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.